Ayrım 28.
Bu kesim bilgeliği sağlayan kesimdir. Bu kesimde istem kendini gösterir. Bu da bize istemin bilgeliğe bağlı olduğunu ya da hatta bilgeliği belirlediğini duyurur ve Sokratesçi ahlakın bir kuralını, erdemin bilgeliğe bağlı olduğu kuralını düşündürür ve bizi kimse bile bile kötülük yapmaz formülüne götürür. Orfeusçu, Pitagorasçı inanç temeli üzerine kurulmuş olan Platoncu bilgi kuramı, bilgi edinmeyi gerçeklikler dünyasında doğrudan doğruya gerçekliklerin deneyine ulaşma olarak anlar. En doğru bilgilenme, gerçeklikle yüz yüze gelmekle sağlanan bilgilenmedir. Gerçekliği görmekle gerçekliği anımsamak arasındaki ayrım, gerçek gerçeklikler dünyasında olmakla bu dünyada olmak arasındaki ayrımdır. İnsan gerçek gerçeklikleri ölümünden sonra, yani bu dünyadan ayrıldıktan sonra görebilecek, gözlemleyebilecektir. Gerçek gerçekliklerin dünyasına ulaşma ruh göçüyle sağlanır. Ruh göçü vardır ve süreklidir. Göçmen ruh ölünce ya da daha doğrusu bu dünyada ölüp gerçek gerçeklikler dünyasında doğunca, hatta ruh göçü sürekli olduğuna göre bir daha doğunca yüksek düzeyde bilgi edinme olanağına kavuşmuş olur. O artık gerçek gerçekliklerin var olduğu ve doğrudan doğruya göründüğü, gene de az çok aşkın bir görünüm ortaya koyduğu düşünülür dünyaya ulaşmıştır. Bilgi edinme bu dünyada olduğu gibi gerçek gerçeklikler dünyasında da çabayı gerektirir. Bilgi kendiliğinden elde edilemez, onu elde edebilmek için bu dünyadaki çileli bilgiye yönelişe benzer bir yöneliş zorunludur. Ruh orada bütün bilgilere ulaşabilir mi? Bu konuda kesin bir şey söylenemese de insan ruhunun tüm tanrısal katın bilgisini elde etmesi düşünülemez. Kişinin ya da daha doğrusu ruhun orada göstereceği çaba önemlidir. Tembellikte dağılıp gitmeyen bir ruh orada çok şeyler alabilecektir. Bir sıra düzeni içinde var olan gerçeklikler orada onun görüsüne açılmıştır. En üstte iyi ideası, onun altında doğru ve güzel ideaları, daha altta evrenselden özele doğru sıralanmış öbür idealar vardır. Böylece bu sıra düzeninde en yukarıya bir tek tanrıyı, bir iyi tanrıyı anımsatan iyi ideası yerleştirilmiş ve en üst kat bilginin temelini oluşturan iyiden, doğrudan ve güzelden kuruludur. Bütün bu idealar oraya gelip konmuş olan ruhun araştırmasına açıktır. Ama o ruh oraya bu dünyadan yetkin bir biçimde mi gitmiştir, yoksa nice tembelliklerden sonra mı gitmiştir? Elbet bu da belirleyici olacaktır. Anımsama. Payidon'da tam bir Orfeusçu Pitagorasçı anlayış içinde Sokrates şunları söyler. Kendilerini oburluğa, zevklere, içkiye kaptırmış kişilerin ruhu elbette eşek ya da benzeri hayvanların bedenlerine girecektir. Haksızlığa, baskıya, çapulculuğa değer verenlere gelince bunlar da kurt, şahin, çaylak bedenlerine girerler. Demek ki ruh göçü boyunca bu dünyaya geldiğinde ruh kendine uygun olan bedenlere girecektir. Bir insan bedenine girmiş olan bir ruhun daha sonra bilinen nedenlerle bir başka çevrimde çaylak bedenine girmesi olağandır. Demek ki ruhun gerçek gerçeklikler dünyasındaki saltanatı kalıcı değildir. Gerçek gerçekliklere ulaşmanın bu güzel ve uzun deneyi, gerçek gerçeklikler dünyasına ölüp gölgeler dünyasına yeniden doğmakla kesintiye uğrar. Gölgeler dünyasına yeniden doğuş bir gerileme deneyidir sanki. Öbür dünyadan bilgilerle yüklü gelen ruh bu dünyada bir bedene girecek, bir anlamda çamura batacak, o gördüğü şeyleri unutacaktır. Bu unutma tam bir unutma değildir elbette. Közün küllenmesi gibi bir şeydir. Unutulanı anımsamak olasılığı vardır. Bu dünyada bilgiye yöneliş buna göre ancak anımsama, anamnesis yoluyla olabilir. Çamurun yıkanması, küllerin giderilmesi gibi bir şeydir bu. Daha önce elde edilmiş olanın ortaya çıkarılmasıdır. Demek ki içe dönüş, kendine bakış, bilgi edinmede temel çabayı oluşturur. Ne olursa olsun bu yolda mutlak bir içe dönüşü, içe kapanışı yeterli görmek doğru olmayabilir. Bilgi içimizdedir, onu ortaya çıkarmak gerekir. Onu doğrudan doğruya yakalamaktansa onun anımsanmasında dünya deneylerinden yararlanmak daha doğru olabilir. Gerçek gerçeklikler örneğine göre kurulmuş olan bir gölgeler dünyasında gölgeler anımsama için çıkış noktası sağlayabilir. Platon, Menon'da bir köleye bir matematik problemini çözdürerek bunu kanıtlamaya çalışır. Bilgilenme bir anımsama olmasaydı, cahil bir köle bir takım biçimlere ya da ilişkilere bakarak bir matematik problemini çözebilir miydi? Matematiğin mantığı gerçekte salt mantığın bir açınımıdır. Menon'un bir matematik problemini çözmesi de elbet insan mantığının ortak işleyişiyle ilgilidir. Platon bunu dış dünyanın biçimlerinden ya da ilişkilerinden giderek anımsama olarak değerlendirmektedir. Bu dünyadaki bilgiliğimiz böylece tam anlamında dış dünya deneyinin desteğinde anımsamayla elde edilmektedir ya da sağlanmaktadır. Bu da gerçek gerçeklikler dünyasındaki gibi bir etkinliği, bir çalışkanlığı gerektirecektir. Bu dünyada bedene bulanmış olan ruh, bedenin engellerinden kurtulmayı amaçlayarak kendindeki bilgileri ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Gizemci ve çileci yönelim. Bu bilgi çabası gizemci ve çileci bir yönelimi gerektirecektir. Platoncu bilgi kuramı gizemcidir, bizi bilgiye aracısız ya da sevgi aracılığıyla ulaştırır. Çilecidir çünkü insan öbür dünyadan getirdiği ve kendinde barındırdığı bilgilere ulaşabilmek için büyük bir çaba göstermek, daha doğrusu çile çekmek zorundadır. Bu çile aşk dolu, sevgi dolu bir çiledir. Bilginin peşine zorla değil, sevinçle gidilir. Bizi bilgi yolunda aşağıdan yukarıya doğru yönelten yalnızca aşktır. Aşk en yüksek düzeyde felsefe yapmayı düşündürür. Diyalektiği, yani üst düzeyde bilgiye ulaşmayı bu aşk sağlayacaktır bize. Emil Bireyye bu konuda şöyle der. Platon aşkın daimonsal doğası üzerinde durur uzun uzun. İnanca göre daimonlar dinsel tapınmada birinci planda rol oynarlar. Onlar insanlarla tanrılar arasında aracıdırlar. Tanrılara insanların dualarını, insanlara tanrıların bağışlarını taşırlar. Eros bu daimonlardan biridir. Poros ile Penya'nın oğludur. Annesinin yoksulluğuyla babasının becerikliliğini, babasının kafasındaki verimli güçleri birleştirir. O bir filozof tipidir. Aynı zamanda filozofların önderidir. Filozoflarda esin ve atılım adına ne varsa bunları Eros simgeleştirir. Düşünce düzeyinde matematik neyse, duygu düzeyinde Eros odur. Matematik nasıl varlığa yöneltirse insanı, Eros da öyle güzele yöneltir. Buna göre bilgide her yükseliş ya da sıçrama aşk kadar, doğum kadar sevinç ve sancı dolu bir iştir. Dünyadan el etek çekmek, çileye girmek gerekir bunun için. En azından dünya hazlarını bir yana bırakabilmek, kendine tam anlamında egemen olabilmek gerekir. Diyalektik. Gizemcilik zorunlu olarak çileciliği çağrılar. Bu da diyalektiğin yoluna girmektir. Sokrates de tartışmadan giderek, alay ve doğurtmadan giderek tam anlamında bir tüme varım çabası içinde kavramları sınıflamak ve tanımlamak anlamına gelen diyalektik, Platon'da duyulur verilerden düşünülür dünyaya doğru ilerleyişi belirleyen bir yükseliş çabası olur, evrensel ve ölümsüz ilkelere ulaşmayı öngörür. Bu da bize gene bir tüme varım çabasını duyurur. Ancak bu tüme varım çabası her zaman bir tümden gelim çabasıyla, inen diyalektik diyebileceğimiz bir evrenselden özele gidiş çabasıyla dengelenir. Ancak Platon'da diyalektiğin asıl yüzü yükselen yüzüdür. Diyalektik bir yükseliştir, çamurdan yavaş yavaş sıyrılmadır, yüceye doğru tırmanıştır, aşkla yöneliştir. Demek ki bilgi edinme işi bu dünyadan öbür dünyaya doğru ya da öbür dünyada elde ettiklerimize doğru sürekli bir yükselişi gerektirir. Ruh derece derece öyle yukarılara doğru tırmanabilir ki bir an gelir kendini iyi ile yüz yüze duyar. Paidon'da şu satırları okuruz. Felsefeyle uğraşanlar kesin olarak tüm bedensel isteklerden korunurlar. Sokrates'in ağzından işittiğimiz bu sözler filozofu yükümlü bir kişi olarak gösterir. Felsefeyle uğraşanlar ya da gerçek anlamda bilginin peşinde olanlar ne halk insanları gibi parasızlıktan ne de gözü yukarılarda olanlar gibi yükselememekten ve bulunduğu yeri yitirmekten korkacaklardır. Acıdan ve hazdan kaçış filozofun başlıca tutumu olmalıdır. Aşırı acının ve aşırı hazın eline düşen kişi gerçekleri çarpıtacak, doğru düşünemeyecektir. Acı ruhu bedene çiviler, onu bedene benzetir. İnsanın doğruyu bedenin gördüğü gibi görmesi sonucunu doğurur. Böylece bir ruh öbür dünyaya arınık olarak ulaşamayacaktır. Felsefe usun belirleyici olduğu alandır. Felsefe tutkuları yatıştırır, usu dinler. Usa bağlanır ve ondan ayrı düşmez. Tanrısal sonuna kadar gözlemlemeye çalışır. Demiorgos. İyi ideası Platon'da tüm ideaların kaynağı gibidir. Madde dünyası da ideaların bir türevi gibidir. Madde, topos, her belirlenimden uzak sonsuz bir yapı ortaya koyar. Her türlü iyilikten, her türlü düzenden ve yetkinlikten yoksundur, sürekli değişkendir ve bu yapısıyla kavranılması güç bir şeydir. Onda hiçbir nitelik kalıcı değildir. Bu yüzden her türlü geçici biçim altında kendini gösterebilir. Kendinde bir biçimi olmamakla birlikte tüm biçimleri alabilecek bir özelliği vardır. Platon onu bir arı, gücüllük olarak görür. O evrensel bir biçim alıcıdır. İdeaların yansıdığı ortamdır. Her doğum ve her ölüm onda gerçekleşir. O değişkenin ta kendisidir. Onun düzeni idealar dünyasına katılımının bir sonucudur. İdealar duyulur nesneleri biçimleyen ve belirleyen örnekler gibidirler. Buna göre içinde bulunduğumuz bu dünya, bu madde dünyası hem birdir hem çeşitlidir. Nesneleri idealar örneğine göre biçimleyen güç, Demiurgos'un gücüdür. Timaios diyaloğunda Platon, Demiurgos'un evreni kurucu güç olarak belirler. Bu kurucu güç, yeryüzünde egemen tanrıların gücünden ayrıdır. Demiurgos, bu dünyadaki tanrısal ruhtur, her şeyi düzenler ve yönetir. Ülkücü estetik. Platon'un estetik anlayışı sıkı sıkıya bilgi kuramıyla koşullanmıştır. Onun bir başka bağlamda açıklaması gibidir. Platon'un güzel araştırmasıyla ilgili en önemli belirlemeleri Büyük Hippias diyaloğundadır. Bu yapıtta konuşmalar Sokrates'le Hippias arasında geçer. Platon burada olumsuz eleştiri yöntemini kullanarak güzelin yapısını araştırır ve onun tanımına yükselir. Kendinde güzel şu ya da bu nesne değildir ama ona güzelliğini veren bir şeydir. Bu durumda bir genel olarak güzelden değil de güzel ideasından söz edildiği kesindir. Platon söz konusu diyaloğun başlarında Sokrates'e şu soruyu sordurur. Bütün güzel şeyler de güzelden ötürü güzel değil mi? Yaşadığımız dünyada güzellikler vardır ve bu güzelliklerin tümü bir ortak kaynaktan geliyor olmalıdır. Güzel bir bakire güzel bir şeydir, güzel bir kısrak güzel bir şeydir, güzel bir tencere güzel bir şeydir. Bütün bu güzel şeylerin güzelliği ortak bir kaynaktan geliyor olsa da her güzel şeyde güzelliğini belirleyen bazı özellikler vardır. Gerçekten şu tencere iyi bir çömlekçinin çömleği ise onun iyice parlak, iyice yuvarlak, çok iyi pişmiş olması gerekir. Mutlak güzel ve göreli güzel. Duyulur dünyada karşılaştığımız nesneler arasında güzellik dereceleri vardır. Yani her güzel şey aynı ölçüde güzel değildir. En güzel bakire tanrısallık karşısında çirkin kalır. Bakireyi tanrısallıkla karşılaştırdığımızda, tencereyi bakireyle karşılaştırdığımızdaki durum kendini göstermez mi? Bütün bu şeyler, duyulur dünyadaki tüm güzeller, kendilerini aşan bir şeyden ötürü güzeldirler. Kendilerini aşan o şey de kendinde güzeldir. Güzel ideasıdır. Bütün bu değişik güzelliklerin kaynağı olan, bütün bu değişik güzelliklerin katıldığı bir güzel, bütün bu şeyleri varlığıyla güzel kılan bir güzel vardır. Platon, güzelin kendisini daha doğrusu kendinde güzeli ya da mutlak güzeli, güzel nesnelerden ya da göreli güzellerden ayırır. Tencere, tava, kedi, masa, bakire güzel şeylerdir ama bütün bunları aşan bir güzel vardır ve onlar bu güzelden ötürü güzeldirler. Bu asıl güzele güzelin kendisi diyebiliriz. Bu kendinde güzel hiçbir basit nesneye indirgenemez, kendinden başka bir şeye götürülemez. O her mutlak olan şey gibi kendindedir ve kendinde kalacaktır. Kendinde güzelin dışında bir güzel varsa bu da yalnızca kendinde güzele katılışıyla güzeldir. Güzel katıldığı her şeyde, taşta da, tahtada da, insanda da, tanrıda da, her çeşit eylemde de, her inceleme konusunda da güzelliği gerçekleştiren şeydir. Büyük Hippias diyaloğunda Sokrates ile Hippias arasında şöyle bir konuşma geçer. Sokrates sorar Hippias'a. Söyle bakalım şimdi bana, nedir güzel? Hippias şu karşılığı verir. Güzel hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiç kimsenin gözünde çirkin olmayan şeydir. Güzelliğin bazı ölçüleri, bazı özellikleri olmak gerekir. Gerçek güzel sanırım her zaman güzeldir der Sokrates. Hippias da şunları söyler. Bir insan için her yerde güzel olan şey zengin olmak, sağlıklı olmak, Yunanlılarca onurlandırılmış olmak, yaşlılığa ulaşmak, ana babasını kendine yaraşır biçimde toprağa vermek, çocuklarının eliyle yaraşır ve görkemli bir biçimde gömülmektir. Burada güzelin iyi ile karıştırıldığını görürüz. Uyarlı, yararlı ve haz verici. Demek yalnızca nesneler değil, duygular, eylemler, düşünceler de güzel olabilmektedir. Platon, Büyük Hippias'ta güzelin başlıca üç niteliğini belirler. Güzel, önce uyarlı olan şeydir. Tencere için tahta kaşık, altın kaşıktan daha uyarlıdır. Güzelin ikinci niteliği yararlılıktır. Altın işe yaradığı yerde güzeldir. Gözlerin güzelliği görme niteliğine sahip olmalarından gelir, bedenin güzelliği herhangi bir işe yarıyor olmasındandır. Hayvanlar, gereçler, gemiler, arabalar, çalgılar, yasalar da yararlılıklarından ötürü güzeldirler. Buna karşılık çirkin olan şey işe yaramayan şeydir. Güzelliğin üçüncü niteliği haz veren oluşudur. Ana babalarımızı bize yaraşır biçimde gömmek bize haz verdiği için güzeldir. Sokrates güzel kavramıyla iyi kavramını birbirinden ayırmıyordu. Platon'da da görüldüğü gibi bu iki kavram birbiriyle karışır, hatta güzelin doğruyla da karıştığı olur. Ana babalarımızı bize yaraşır biçimde gömmekle elde ettiğimiz hazın ahlaki bir anlamı, yani iyi ile ilgili bir yönü olmak gerekir. Yine de Platon bu iki kavramı gelişigüzel birbirine karıştırmak istemez ve bu ayrımı yapmak için şöyle bir usavurmaya yönelir. Yararlı, güzel olan şey iyi oluşturur. Oysa bir eylemi oluşturan şey nedenden başka bir şey değildir. Öyleyse güzel iyinin nedenidir. Bu durumda güzel iyinin nedeni ise iyi, ancak güzelin eylemiyle var olacaktır. Oysa ne baba oğuldur ne de oğul babadır. Neden var ettiği şeyden başka bir şeydir, var olan da nedenden başka bir şeydir. Demek ki güzel iyi değildir, iyi de güzel değildir. Şölende aşk kavrayışı. Bu usavurmanın mantığı ne olursa olsun güzelle iyiyi birbirine karıştırmamak gerekir. Güzel konusu Platon'un Simposion, Şölen diyaloğunda da enine boyuna işlenir. Bu yapıtta güzel aşkla bağlantısı içinde ele alınır. Simposion, şair Agaton'un dostlarına verdiği bir şölendeki tartışmaları içerir. Bu şölende Paidros, Pausanias, Eriximakos, Aristofanes, Agaton, Sokrates aşk konusunda görüşlerini ortaya koyarlar. Sözü en son Sokrates alır. Sokrates Agaton'la tartışarak girer konuya. Bu arada Mantinea rahibesi Diotime'nin vaktiyle kendisine aşk konusunda söylemiş olduğu sözleri anımsar. O zamanlar Sokrates Diotime'ye aşk bir tanrıdır demiş. Diotime bu görüşe karşı çıkmış, aşkın bir tanrı değil, bir daimon olduğunu söylemiş. Diotime'nin görüşü aşkın ölümlüyle ölümsüz arasında bir aracı olduğu çerçevesindedir. Diotime'ye göre bilgenin karşıtı cahil, güzelin karşıtı çirkin, ölümsüzün karşıtı ölümlüdür. Bu karşıtlar arasında bir aracının varlığını düşünemez miyiz? Daimon ölümlüyle ölümsüz arasında bir aracıdan başka bir şey değildir. İşi nedir bu aracının? İnsanlardan geleni tanrılara, tanrılardan geleni insanlara ulaştırmaktır. Çünkü tanrı insan içine karışmaz ama daimon aracılığıyla insanlarla ilişki kurar. Bilge kişi de bir daimondur. Birçok daimon vardır. Aşk da bir daimondur. Penia'nın ve Poros'un oğlu. Sokrates bu daimonun yani aşkın hangi anadan ve hangi babadan geldiğini sormuş. Bu soruyu Diotime şöyle yanıtlamış. Afrodite'nin doğduğu gün tanrılar bir şölen vermişler. Çağrılılar arasında Poros, çare de varmış. Yemekten sonra dilenci giysileri içinde Penia, yoksulluk çıka gelmiş. Kapıda dikilip durmuş. Nektardan sarhoş olan Poros, Zeus'un bahçesine girip orada sızı vermiş. Penia Poros'tan bir çocuğu olsun istemiş. Poros'un yanına uzanmış. Böylece aşka gebe kalmış. Aşk demek ki çareyle yoksulluğun çocuğudur. Aşk yoksuldur. Ayrıca kabadır, pistir, çıplak ayakla dolaşır, yeri yurdu belli değildir. Bugün burada, yarın oradadır, şurada burada kıvrılır yatar. Bu yanıyla anasının çocuğudur. Babasından da bir şeyler almıştır. Güzelim ve iyinin peşindedir. Yiğittir, serüvencidir, attığını vurur. Durmadan hile düşünür, kafası çalışır, bütün ömrünü felsefe yapmakla geçirir. Aşk ne ölümlü ne ölümsüzdür. Bakarsınız başarır, o zaman yaşamaktadır. Bakarsınız başarıyı elden kaçırmıştır, o zaman ölür. Buna göre bilmek ve bilmemek arasında aracıdır aşk. Felsefe yapanlar bilgelikle cahillik arasında aracıdırlar. Aşk da bu felsefe yapanların sayısıncadır. Aşk filozoftur, her şeyin özünü, temelini düşünür. Babasının kişiliğinden de, annesinin kişiliğinden de bir şeyler almıştır. Babası gibi çareler bulan, çözümlere ulaşan kişidir, bilgedir çünkü. Öte yandan anası gibi cahildir ve çareden yoksundur. Aşk güzel şeylerle ilgilidir, güzel şeylere yönelir, güzeli seveni sever, güzele, iyiye ulaşmak isteyeni beğenir ve tutar. İnsanlar mutluysalar, güzel şeyleri, iyi şeyleri elde etmek istekleri ya da zaten elde etmiş oldukları için mutludurlar. İyiye kavuşma isteği her insanda vardır. Aşk bütün insanlarda ortaktır. Öyleyse bir şeyi bir insanın sevmesi, bir başka insanın sevmemesi nereden geliyor? Buna şöyle bir açıklama getirilir. Yaratmak nedir? Bir şeyi var etmektir. Var etmeyi biz çok değişik anlamlarda kullanırız. Çeşitli sanat dalları vardır. Her sanat dalı bir yaratma işini gerçekleştirir. Her sanat dalında yaratan kişiye yaratıcı deriz. Ama bu yaratıcılara hep başka başka adlar veririz. Aşk içinde bu böyle. İyi şeyleri istemeye, mutluluğu istemeye aşk diyoruz biz. Ama bu istek insanlarda değişik biçimler alır. Kimi alışverişi sever, kimi bedenini ve bilgisini geliştirmeyi. Ama bunlara gerçek anlamda sevme diyemiyoruz. Bu kişileri gerçek anlamda sevenler diye adlandıramıyoruz. Sevginin yalnızca canla başla yönelilene sevgi diyoruz. Ayrıca sevginin yalnız bir türlüsüne canla başla yönelenlere seven diyoruz.